Şartnameye dünyanın en sağlam havacılık alüminyumunu yazıyorsun diyelim. Yani 60-61 T6 falan beklentin hani böyle yok edilemez bir parça olması.
Tabii çok sağlam olsun istiyorsun haklı olarak.
Aynen ama atölyeye inip baktığında boylu boyunca yarılmış, böyle çatlamış bir hurda yığınıyla karşılaşıyorsun. Neden? Bugün masamızdaki bu detaylı incelemede sac metallerin soğuk şekillendirmede neden aniden pes ettiğine bakıyoruz. Seninle birlikte amacımız teoriyi atölyedeki o acı gerçeklerle yüzleştirmek. Ama baştan şu karmaşayı bir çözelim.
Kesinlikle şu civata veya perçin üretilen soğuk dövme işlemiyle karıştırmayalım bunu.
Doğru, biz doğrudan sac bükümünden bahsediyoruz burada. Peki, demin bahsettiğim o alüminyum örneği neden patladı? Sağlamlık her zaman iyi bir şey değil mi yani?
Şöyle ki, tasarımcı sadece sağlamlık istiyor evet ama büküm işleminde asıl mesele malzemenin olan ki sertliği falan değil, ne kadar esneyebildiği yani kopma uzamasıdır.
Yani dış yüzey yeterince uzayamadığı için doğrudan kopuyor, öyle mi?
Birebir öyle. Üstelik sen metali büktükçe pekleşme dediğimiz fiziksel bir tepkiyle karşılaşıyorsun. Metal büküldükçe sertleşiyor ve daha da dirençli hale geliyor.
Asıl maliyet de malzemenin o yüksek kilo fiyatından değil, sürecin doğasına aykırı bu seçimi yapmaktan çıkıyor o zaman.
Kesinlikle. Yani masada en sağlam olan değil, tezgahta form değiştirmeye en yatkın olan kazanıyor sahada.
Tavlanmış bakırın büküm listelerinin en tepesinde yer alması da bu yüzden olmalı o zaman. Yumuşak yapısı ona büyük bir avantaj sağlıyor hani.
Aynen öyle. Çok kolay şekil alır bakır.
Fakat pirinçte durum biraz daha karmaşık sanki. Notlarda okuduğum kadarıyla mekanik bir çatlamadan ziyade kozmetik krizler yaratmasıyla biliniyor pirinç.
Pirinç aslında mekanik olarak harika bükülür. Orada bir sorun yok. Asıl sorun yüzeyinin çok kolay iz alması.
Görünür bir pano kapağı falan yapıyorsan yandın o zaman.
Aynen, yandın. O ufak tefek zımba çizikleri anında bir kalite reddine dönüşür. Bu yüzden parlatılmış zımba veya koruyucu film kullanmak ekstra bir titizlik falan değil.
Pirincin doğasının dayattığı bir zorunluluk diyorsun yani.
Tam olarak öyle. Malzemenin doğası bunu gerektiriyor.
Malzemenin doğası demişken aklıma ahşapla çalışmak geliyor. Ahşabı hani damarına karşı kesmek nasıl zorlayıcıysa metali de o üretimdeki elyaf yönünde bükmek benzer bir zafiyet yaratıyor değil mi?
Bak bu çok doğru bir analoji. Metalin haddeleme yönü tab olarak ahşabın damarı gibi çalışır çünkü.
Haddeleme işlemi sacda böyle bir yönelim oluşturuyor sonuçta.
Evet ve atölyede rulodan gelişi güzel böyle yönüne hiç dikkat etmeden kestiğim bir numuneyi bükersen alacağın sonuç seni tamamen yanıltır.
Elyaf yönüne paralel büküm yapmak o zaman mikroskobik çatlakları doğrudan başlatıyor.
Başlatır tabii. Paslanmaz çelikteki o meşhur ikinci büküm kumarı da benzer bir yapısal dirençten kaynaklanır zaten.
Bir saniye orada duralım. İlk bükümün yaptığın açıyı tutturamadın diyelim. Biraz daha büktüğüm demek neden kumar olsun ki? Sonuçta aynı malzeme değil mi bu?
İşte aynı malzeme değil artık.
Nasıl yani, değişiyor mu malzeme?
Az önce bahsettiğimiz pekleşme yüzünden değişiyor, evet. İlk bükümü hattındaki metal artık kristal yapısını değiştirdi ve çok daha sertleşti.
Ha, anladım. O noktaya tekrar güç uyguladığında metal esnemek yerine çat diye kırılmayı seçecek.
Aynen öyle. Çok daha kırılgan bir yapıya dönüşüyor çünkü ilk bükümden sonra.
Peki, diyelim ki elyaf yönünü doğru ayarladık ve tek seferde büktük. Kusursuz bir 50-52 alüminyum veya galvanizli sacımız var mesela. Neden aynı özellikteki bu saç atölyedeki yan yana iki farklı tezgahta tamamen farklı sonuçlar veriyor?
Orada devreye V kalıp ağzının genişliği ve kalıbın kondisyonu giriyor işte.
Sorun sacda değil, tezgahta diyorsun.
Aynen. Dar bir V kalıbı tonajı fırlatıp metali gereğinden fazla zorlar. Veya kalıp yüzeyindeki ufak bir aşınma, çizik falan büküm sırasında sacın üzerinde doğrudan çatlak başlatıcı olarak çalışabilir.
Bir de kalınlığa ve radyüse göre değişen şu geri yaylanma, namı diğer springback hesabı var tabii.
O zaten bambaşka bir dert. Hele galvanizli saçta bu durum daha sinsi ilerler.
Çinko kaplama yüzünden mi sorun çıkıyor?
Evet, dar yarı çaplarda büküm yaptığında o çinko kaplama pul pul dökülür. Alttaki çıplak çelik anında açığa çıkar.
Ve korozyon. Sen daha parçayı montaja bile yollamadan o büküm noktasından başlar. Çok sinir bozucu gerçekten.
Aynen öyle. Malzeme kalitesi kadar o malzemenin tezgahta ne ile temas ettiği de çok önemli yani, kaderini belirliyor.
O zaman şartnameyi imzalamadan önce senin için çok net bir altın kural var diyebilir miyiz? Kendi üretim kalıbında, kendi malzemenle mutlaka bir numune bük.
Kesinlikle. Bu adım teorik hesaplamaların o yarattığı illüzyonu kırar. Tasarım programlarındaki o meşhur K faktörünü düşün mesela.
Büküm sırasında sacın iç kısmı sıkışıyor, dış kısmı uzuyor, ortadaki nötr eksen de kayıyor değil mi?
Doğru. K faktörü de bu kaymanın matematiksel bir tahmini sadece. Tek bir bükümde gayet iyi işe yarar.
Ama aynı parça üzerinde böyle 4-5 büküm yapmaya başladığında işler değişiyor herhalde.
Değişmez mi? Her bükümdeki o mikroskobik sapmalar birbiri üzerine ekleniyor. Günün sonunda bitmiş parçanın boyutları tamamen tolerans dışına çıkıveriyor.
Buradan çıkaracağımız ders çok net aslında. Varsayımlarını kağıt üstünde değil, her zaman sahada test etmen gerekiyor. Bir öğleden sonranın numune bükmeye ayırmak, bir seri hatalı üretimi komple çöpe atmaktan her zaman daha ucuzdur.
Çok doğru. Ve nokta atışı bir özet oldu.
Bugünü bitirirken seni şu ilginç düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Madem metaller büküldükçe pekleşip sertleşiyor, karakter değiştiriyor diyelim. Gelecekte bu ikinci bükümdeki direnci bir üretim zafiyeti olarak görmek yerine ince saçların dayanımını tam büküm noktalarında bölgesel olarak arttırmak için stratejik bir tasarım aracı olarak kullanabilir miyiz? Bence bir sonraki tasarıma geçmeden önce üzerine düşünmeye fazlasıyla değer.